Ayrım 17.
Sayfa 250. Kehanet etkisini göstermişti. Yoksa bu değişimin nedeni başrahibin artık Hattuşili'nin tapınak yapılarıyla ilgili planlarına ilgi göstermesinden ve hatta getirdiği bir önerinin kral tarafından dikkate alınmasından mı kaynaklanıyordu? En azından bu tutumunda Kella yalnız değildi. Bayramdan sonra açıklığa kavuşturulacak olan sorunlarda da Hattuşili, çoğu zaman yaptığı gibi, Puduhepa'nın önerilerine kulak vermişti. Böylelikle Kurunta Kapı Yapısı Bayramı'ndan bir hafta sonra eski bir dostluğu yeniden perçinlemiş biçimde kral ve kraliçe ile vedalaşmış ve Tarhuntaşya'ya dönmek üzere yola çıkmıştı. Kubanta ile sohbetinde Puduhepa hakkında kötü konuşmuş olması onu şimdi utandırıyordu. Artık kraliçenin en ateşli savunucularından biriydi. Kraliçe Tarhuntaşya'nın ödemek zorunda olduğu verginin çok yüksek olduğunu anlamış ve 200 savaşçıyı hazır bulundurmak dışında Kuruntay'ı bu ödemeden muaf kılmasını önermişti Hattuşili'ye. O gün bugün Tarhuntaşya kralından Hattuşili ve Puduhepa hakkında tek bir kötü söz işitilmemiştir. Uratarhunta da sanki başka bir insan olmuştu. Bugünlerde büyük bir hevesle Mala ile Adduva'nın düğün hazırlıklarıyla uğraşmaktaydı. Muhteşem bir düğün olacaktı. Artık bunu sağlayabilirdi. Kantuzili'nin düşmanca tutumuna karşın, kendisini Urhiteşup'a karşı desteklediği için Hattuşili ona araziler bağışlamıştı. Bu araziler ayrıca özel vergilerden de muaftı ve onu daha iyi bir göreve getirme sözü vermişti. Bir sonraki yeni aydan hemen sonra Adduva, Mala'nın başına nişan alameti olarak kokulu yağ dökecekti. Tüm bu hazırlıklarda Valvazitri'nin geri planda durması ise herkesi şaşırtıyordu. Urhiteşup ve Şipazit ise o kadar şanslı değildi. Şu ara ikisi de güneye giden bir gemideydi. Bu sefer her ikisi de onur kırıcı bir şekilde ıssız bakır adası Alaşiya'ya sürgün edilmişti. Ve kral tüm mülklerini İştar Tapınağı'na bağışlamıştı. Bu sefer acımasız davranmak zorunda oldukları konusunda kral ve kraliçe hemfikirdi. Ancak hala bir sorun vardı. Hattuşili'nin elçilerle birlikte Mısır, Asur ve Babil'e gönderdiği ulaklar henüz Gümüşkent'e dönmemişti. Hattuşili yavaş yavaş sabırsızlanmaya başlıyordu. Valvazit'i kış uykusundaki bir ayı gibi uyuyakalmıştı. Geçen akşam içtiği şarap bedenini ağırlaştırmıştı. Ama bu sefer içtiği bir damla için bile pişman değildi. Son 10 günde yaşamı oldukça değişmişti. 3 cinayeti çözüp Urhiteşup'la Şipazitir'in planlarını daha filizlenmeden yok etmiş olmanın sevinci, bayram sona erdikten birkaç gün sonra yerini tekrar günlük yaşamın sıkıntılarına bırakmıştı. Her yeni gün günlük görevlerini yerine getirmek daha da zoruna gidiyordu. Mümkün olduğunca Puduhepa ile bir araya gelmemeye hala özen gösteriyordu. İçindeki mücadeleyi sonlandıramazsa gerçekten kardeşi Naim Ninzi'nin yanına Ugarit'e gidecekti. Bu konuda ona birkaç kez mektup yazmayı düşünmüş ancak içinden Gümüşkent'e sırt çevirmek gelmediğini anlamıştı. Burada belli bir gücü ve etkisi vardı, değer verdiği bir konumu vardı. Aslında işini bırakmayı hiç istemiyordu. O zaman sevdiği bu işi tekrar çekilir hale getirmek, karşılıksız duygular ve anlamsız coşkunluklarla zedelenmesini engellemek için elinden geleni yapmalıydı. Toy bir aşık değildi sonuçta. Bu düşüncelerinden sonra çok daha iyi hissetmeye başladı kendini. Zamanla Puduhepa'ya duyduğu aşkın yerini tekrar bir kraliçeye duyulan saygı aldı. Hala ona hayrandı ancak ona bakınca hissettiği karıncalanma giderek azalıyordu. Ve artık kraliçenin yaptığı hatalar onu rahatsız eder olmuştu. Özellikle de kraliçe Hattuşili'yi etkilemeye çalıştığında öfkeleniyordu. Kurunta'ya o kadar ayrıcalık tanıması gerekli miydi? Neden Batı denizlerindeki ülkelere uygulanan politikalar içinde sadece kendi politikasını doğru buluyordu? Bu tür konularda kralına danışmanlık yapmak baş yazıcının göreviydi. Sonra genç yazıcılara nasıl davranması gerektiği konusunda kendisine de talimat vermeye başlamıştı. Onlara karşı çok sert olduğunu, gençlerin bazen kendi ataklarıyla alt edildiklerini söylemişti. Sanki kendisi onların bu tür duygularına yüz verilmemesi gerektiğini bilmiyordu. Artık aklı ve duygularıyla taht işlerine karışan bir kadın yüzünden konumundan vazgeçmediği için mutluydu. Doğruyu söylemek gerekirse kraliçenin yaptığı öneriler çoğu zaman kendilerininkiyle örtüşüyordu aslında. Yine de mümkün olduğunca ondan uzak durmaya çalışıyordu. Bununla birlikte 10 gündür tekrar kraliçenin yakınlığını arıyordu. Başyazıcı günlük işleri görüşmek üzere kabul odasına girdi. Hattuşili'nin karşısındaki koltuğa oturdu. Puduhepa yine bir çiçek çanağının başında duruyor ve bakır kızılı saçları yine ışıldıyordu. Ancak hiç beklenmedik bir anda esmer bir kadın öne çıkmıştı. Bu kadının dolgun hatları kraliçenin ince narin yapısından daha çekici geliyordu ona. 10 gün önce Pudu Hepa'nın uzaktan kuzeni Maştigga gelmişti Kummanli'den. Dış görünüş bakımından iki kadın bundan farklı olamazdı birbirinden. Ancak akıl ve zeka açısından kraliçeden aşağı kalır tarafı yoktu. Tersine Maştigga, Valvazite'nin nükteli konuşma tarzını paylaşıyordu. Bedeninden anlaşılacağı üzere midesine düşkünlüğünü de. Dün akşam nihayet onu yemeğe davet etmeye cesaret edebilmişti. Nani yemek konusundaki tüm hünerlerini sergilemişti. Kırmızı kizu vatna şarabının bol olduğu, uzun ve neşeli bir akşam geçirmişlerdi. Valvazite kulağını okşadı ve hülyalı bir şekilde gülümsedi. ''Hey Valvazite, kralın seninle konuşuyor. Dikkatini kimin dağıttığını çok iyi biliyorum.'' Hattuşili gülüyordu. Baş yazıcının kapı yapısı bayramından beri çok tuhaf davrandığı, hatta içine kapandığı gözünden kaçmamıştı. Valvazite'nin geldiğinden beri Maştigga'yı neredeyse bakışlarıyla yutmasından bu nedenle pek hoşnuttu. Bu çok iyiydi. Magallı, Kunni ve Zuvabbi'nin ölümüyle güvendiği 3 diplomatını yitirmişti zaten. Bu nedenle en iyi diplomatının Hattuşa'yı terk etmek gibi kötü bir fikre kapılmayıp, bir an önce eski konuşkanlığına ve açık yürekliliğine dönmesi gerekiyordu. Bu endişelerin de her nedense Pudu Hepa ile görüşmemişti. Bana kalırsa kraliçenin öğleden sonra kuzeniyle yapacağı geziye eşlik etsen iyi olacak dedi Hattuşili laf arasında. Sonra tekrar ciddileşti. Ama şimdi tekrar Ahiyaba'ya dönelim. Valvazite eline bir kil tablet aldı ve içeriğini özetledi. Anlaşılan batıdaki denizlerde büyük değişiklikler var güneşim. Habercilerimin verdiği bilgilere göre hepsi eşit konumda olan oradaki krallar, aralarından birini bir çeşit büyük kral yapmak istiyorlarmış. Bu da bundan böyle karşımızda bir Ahiyaba büyük kralı olacağı anlamına geliyor. Bu belki de elçi değiş tokuşunu kolaylaştırır diye ekledi Hattuşili. Ancak Ahiyaba'nın artık Milavanda'nın dar kıyı şeridiyle yetinmemesine neden olabilir? Bu beni düşündürüyor çünkü bugün öğrendiğime göre Pia Marhadu kızı ve damadıyla barışmış ve Milavanda'ya geri dönmek istermiş. Valvazite heyecanla başını kaldırdı. Söz konusu damat Ahiyaba'nın Milavanda'daki valisiydi. Pia Marhadu ülke şimdikinden çok daha büyükken Mira'da hüküm süren ve daha sonra Hitit kralı tarafından tahttan indirilen bir hanedana aitti. Batıdaki denizlerde tekrar tahta geçmeyi birçok kez denemiş ancak başaramamıştı. Başarısızlığından da Hattuşili kazançlı çıkmıştı. Çünkü Pia Marhadu bir orduyla Masa'dan gelip Vilusa'ya saldırınca o zamana kadar bağımsız olan Vilusa Hitit İmparatorluğu'na bağlanma kararı almıştı. Ancak Hattuşili'nin yabancı ülkeler tarafından tanınması sağlama alınmadıkça ve Mira kralı ile arasındaki gerginlik sürdükçe batıdaki bu huzursuzluklar tehlike anlamına geliyordu. Biliyorsun diye düşüncelerini böldü Hattuşili. Ancak Mısır'dan, Asur'dan iyi haberler ulaşırsa kapı yapısı bayramı başarıya ulaşmış sayılır. Henüz endişelenecek bir durum yok bence güneşim diye yanıt verdi başyazıcı onu rahatlatırcasına. Baba Aha İddina ile Asur'a gönderdiğiniz ulağın dönmesi için 2 aydan daha az bir süre gerek. Ancak Adad Nirari mutlaka Ramses'in yanıtını öğrenene kadar tutacaktır onu. Firavundan haber almak için de daha çok erken. Hattuşa ile Piramesse arasında 30 günlük bir yol var. Bu da ancak ulak tek başına seyahat ederse. Ve Tuttu'nun Mairia'yı acele davranmaya ikna edebileceği kuşkulu. Mısırlı'nın ne kadar kibirli olduğunu siz de gördünüz. Haklısın diye onayladı Hattuşili. Yine de eğer Ahiyaba düşünceler içinde kendi sözünü kesti. Tam bu sırada içeri Abamuva girdi. Ve Tuttu görüşmek ister güneşim dedi. İçeri al. Gerek Hattuşili gerekse Valvazite birden doğruldular. Pudu Hepa o kadar ani bir şekilde arkasını döndü ki çiçek dolu çanak az kalsın düşecekti. Yorgun ve bitkin Tuttu yüzünde mutlu bir gülümsemeyle içeri girdi. Özür dilerim güneşim daha hızlı gelemedim. Oysa dün gece sadece atlar çok yorulduğunda kısa molalar verdim. Valvazite'ye mühürlü bir kil tablet uzattı. Bu mesajı kral ve kraliçemize okumalısın. Başyazıcı hemen mührü kırdı ve kilden kılıfını açtı. Mektuba göz atar atmaz onun da yüzü aydınlandı. Büyük kral Mısır ülkesinin kralı User Maatresetepenre güneşin oğlu Ramses Meriamun şöyle dedi. Büyük kral Hattuşili'ye Hatti ülkesinin kralı olan kardeşime de ki işte ben kardeşin iyiyim. Evlerim, kadınlarım, oğullarım, ordularım, atlarım, arabalarım iyidirler. Ülkemde çok iyilik vardır. Sen kardeşim iyi olasın. Evlerin, kadınların, oğulların, orduların, atların, arabaların iyi olsunlar. Ülkende çok iyilik olsun. Dinle, ilettiklerini dinledim. Haddi ülkesinde büyüksün, tüm ülkelerde kahramanlıkların bilinir. Kardeşime de ki, bak Haddi ülkesinin büyük kralısın. Güneş tanrısı ve fırtına tanrısı Haddi ülkesi topraklarını büyük babanın yerine yönetmen için seni görevlendirdi. Kardeşinin sözlerine güven. Kurduğumuz güzel ilişkiler bana bunları söyletiyor. Ve ben bu güzel ilişkilerden vazgeçmeyeceğim. Bunu biliyorsun ve ben de bunu ebediyen biliyorum. Gönderdiğin ulağın tuttuğu sana büyük bir armağanla geri yolladım. Yüksek payeli bir adamı dikkate alırım ama dinle. Urhi Teşub'u dikkate almam. O dik kafalı bir adam. Dinle, sen iyilik dolu bir kralsın. Düşmanlık besleyen bir kral değilsin. Sen Haddi ülkesini geliştireceksin. Doğrusu Haddi ülkesi hükümdarlığını ele geçirmen haksız değil, haklıydı. Tarihsel açıklamalar. Tarih romanların tümünde, özellikle de çok eski bir zamanda geçiyorsa, tarihi olaylar ve kurgu iç içe geçmiştir. Doğal olarak tarihi gerçeklerin yoğun kullanılmış olması, yapıtın roman olarak kalitesini belirlemez. Ancak birçok okurun merakını gidermek için Valvasiti, Puduhepa, Hattusili ve diğerlerinin öyküsünden ne kadarının gerçek, ne kadarının kurgu olduğunu burada açıklamak istiyorum. Örneğin, kandilleri ben uydurdum. Hattuşa'da ve diğer Ören yerlerinde bulunan binlerce çivi yazılı tablet sayesinde bugün bilim Hititler hakkında çok şey biliyor. Gel gelelim Hattuşa'da akşamları evlerin nasıl aydınlandığı gibi sıradan bilgiler yok elimizde. Ancak romanın geçtiği zamanda Mezopotamya'da ve Mısır'da kandiller bilinmekteydi. Hititler de yüzyıllardır bu bölgelerle ticaret bağı içinde olduğundan günlük yaşamı kolaylaştıran bu tür nesnelerden mahrum kalmamış olmalılar. Bugün olduğu gibi eski zamanlarda da olağanüstü olayların ve resmi gelişmelerin yazılı kaydı tutulur, özel ve günlük yaşantıya ilişkin kayıt tutulmazdı. Kısacası Hitit çivi yazısı metinlerinin verdiği bilgilerin eksik kaldığı yerde tahminlerle yetinmek zorunda kaldım. Burada en büyük yardımcım arkeolojiydi. Örneğin banyo küveti ve kanalizasyon tesisatı hayal ürünü değildir. Hattuşa'nın en küçük evlerinde bile, başka yerlerde de, bunlar vardı, kazılarla kanıtlandı. Kuşkusuz olayların akışını, diyalogları, insanların duygu ve düşüncelerini ve büyük ölçüde dış görünüşlerini uydurdum. Ancak kişilerin kendisini ben yaratmadım. Romanda geçen tüm isimleri, M.Ö. 13. yüzyıla ait Hitit kaynaklarında bulmak mümkün. Ben bu kaynaklardan sadece isimleri çekip uygun bir öykü yaratmadım. Bir iki istisna dışında adı geçen tüm kişiler gerçek meslekleriyle, toplumdaki gerçek yerleriyle, aralarındaki gerçek akrabalık ilişkileriyle ve çoğu zaman bilimsel literatürde 3. Hattuşili diye geçen Hattuşili'ye karşı gerçek siyasi tutumlarıyla kullanılmıştır. Örneğin Valvasiti ve ailesi gerçekten yaşamıştır. Valvasiti'nin babasının Hattuşili'ye Urhi Teşup'a karşı mücadele öğütlemesi dışında aileye ilişkin tüm hikaye Hitit kaynaklarında bulunmaktadır. Aynı şey romandaki Masturi ve Kubanta figürleri için de geçerlidir. Aslı Kubanta Kurunta olan Mira kralın adını Tarhun Taşya kralı Kurunta karıştırılmaması için Kubanta olarak kısaltma gereksinimi duydum. Babası Kantuz Zili'nin düşmanca tavırlarına karşın Uratarhunta'ya arazi bağışlanmasının da kayıtları bulunmaktadır. Hattuşili'nin İtti Marduk Balatu'ya boş boğaz demesini de ben uydurmadım. Ancak İtti Marduk Balatu'nun gerçekten Hattuşa'yı ziyaret edip etmediği belli değil. Aynı şey Asur veziri Baba Aha İddina için de geçerlidir. Bununla birlikte Hattuşili tahta çıktığında Asurların geleneksel tebrik ve armağanları esirgedikleri, Turiralıların cezalandırılmasına ilişkin görüşmeler de dahil gerçeklere uygundur. Hekim Raba Samarduk'un uzun yıllar Hitit Sarayı'nda yaşaması ve kralın bir akrabasıyla evli olması da tarihsel bir gerçektir. Belki Kella'ya biraz haksızlık etmiş olabilirim. Rahibin Hattuşili tahta çıkınca gerçekten tutucu bir davranış sergilediği belgelerde kayıtlı değil. Ancak baş yazıcı eşliğinde bayram ayinlerine ilişkin metinler dikte ettiği belgelerde kayıtlıdır. Bu listeye daha birçok kişi eklenebilir. Tuttu, Allalimi, Gashulaviya, Benteşina, Şipaziti ve diğerleri. İnanması güç gelebilir ama romandaki suçlu ve işlediği suç benim hayal ürünüm değil. Gerek suçlunun gerekse işlediği suçların kaydı bir Hitit mahkeme tutanağında bulunmaktadır. Okuyucuya en egzotik ve fantastik gelebilecek olaylar hayal ürünü değildir. Örneğin tiyatro gösterisinin metni aslına uygundur. Sadece bunun sahnelenmesi ya da savaş arabaları gösterisi sırasındaki kuma çizilen figürler benim eklememdir. Bir Hitit metninde ayrıntılı bir şekilde at yetiştiriciliği sanatı anlatılmaktadır. Gerek fıçı yarışması, gerekse akrobatların sunduğu bıçak yutma ve merdiven gösterisi de kurgu değildir. Diz dansı da kaynaklarda belgelenmiştir. Gerçekten bir çeşit kaza çok olup olmadığını söyleyemem. Ancak çömelerek yapılan diz dansı diye okuyunca insan kafasına bu dansı canlandırabiliyor ancak. Yemeklere gelince, tüm bu ekmek ve bira çeşitleri ziyafetlerde yenilen tüm yemekler ve bayramın birinci günü verilen şarap çorbasına kadar hepsini kayıtlarda bulmak mümkün. Narlı koyun eti yemeğini denemek isteyen günümüze uyarlanmış tarifini ballı kapı yapısı bayramı ekmekleri tarifiyle birlikte ekte bulabilir. En çok uydurmak zorunda kaldığım konular ise giysiler ve saç modelleriydi. Hititlere ilişkin tasvirler genelde standart bir biçeme sahiptir ve daha çok da ayinlerin betimlenmesiyle sınırlıdır. Dolayısıyla günlük yaşama ilişkin fazla bilgi vermemektedir. Ancak burada da kural şu: eğer size çok yabancı gelen bir giysiden söz ediliyorsa, örneğin bir kişi başına özgün bir külah geçiriyorsa, oradaki anlatım tarihi kayıtlara uygun demektir. Belki çoğunuzun demir çağı, milattan önce 1000 ve 800 arası konusunda okulda öğrendiği bilgilerle pek örtüşmediği için hayal ürünü diye niteleyeceği demir taht meselesi daha da çarpıcıdır. Gerçekten Hattuşili zamanında Hitit büyük kralları takriben 400 yıldır demir taht üzerinde oturmaktaydı ve sadece altın alabilen çağdaşları tarafından büyük ölçüde gıpta ediliyordu. O dönemlerde demir gümüşten 40 kez daha değerliydi, altın ise 4 ile 7 kez. Bilim adamları hala çok emin değiller ama birçok açıdan Hititler ya da onlara bağlı halklardan biri demirin adım adım işlenmesi konusunda önemli bir rol oynamış olmalıdır. Mayriya'nın armağan olarak getirdiği şebeye gelince, kitapta yer yer farklı zamanlarda geçen olayları kullanma serbestliğinde bulundum. Şebek de böyle bir örnek. Mayriya 2. Ramses adına Hattuşili'ye gerçekten bir şebek sundu. Ancak bunun Hattuşili'nin tahta geçtiği sırada mı, yoksa birkaç sene sonra mı yaşandığı konusunda bilim de hemfikir değil. Milattan önce 1265 yılının ilk baharında Hattuşili ve diğerlerinin bulunduğu konuma bunun pek bir etkisi yok zaten. Hititler tarih sahnesine milattan önce 1700 yılından kısa bir süre önce girdiler. O sıralarda Orta Anadolu'da bir bey, aralarında Hattuşan'ın da bulunduğu birçok küçük kent devletini ele geçirmişti. 1,5 yüzyıl sonra ise bu kişinin torunlarından biri olan ve birinci Hattuşili, Hattuşlu adam olarak bilinen kral, Suriye'ye kadar uzanan bir bölgeyi zapt etti. Kısa bir süre sonra da oğlu Murşili, Babil'i yok etti. Ancak bu fetihler uzun ömürlü olmadı. Hitit İmparatorluğu birçok kez çökmenin eşiğine geldi. 14. yüzyıl ortalarında da durum en vahim halini almıştı. İmparatorluğun en güçlü komşusu ve rakibi olan Mitanni tarafından Suriye'ye egemen olmak için yutulması an meselesiydi. Ancak 3. Hattuşili'nin büyük babası 1. Şubbililliyuma Hattuşa'da tahta geçince her şey değişti. İlk defa bir Hititli, Hititleri ünlü yapan özellikleri ortaya koyuyordu. Fetihlerini ittifak politikası ve diplomasi ile birleştirdi. Daha önce yaptıkları gibi düşmana sadece ordusuyla saldırmadı. Mitanni İmparatorluğunu önce siyasi anlamda soyutladı, Babil'le ittifak kurdu, Mitanni'nin en kuzeydeki en önemli komşusunu siyasi bir evlilikle kendine bağladı. Aslında Mitanni tarafında olan Mısır'la bir ateşkes anlaşması yaptı ve Mitanni'ye bağlı krallıklara Mitanni'den koptukları takdirde destek sözü verdi. Bunları sağlam aldıktan sonra askeri saldırıya geçti. Artık tek başına kalmış Mitanni buna uzun süre direnemezdi. Böylece Hititler önemli tüm ticaret yollarına ve Kuzey Suriye'nin limanlarına hakim oldular. Şubbililliyuma başını Mısır'la derde sokmak istemiyordu. Uzaktaki Hattuşa'dan tüm Doğu Akdeniz kıyılarına hakim olamayacağını çok iyi biliyordu. Ancak Kadeş, bugünkü Suriye-Lübnan sınırı yakınında Orontes, Asi Irmağı kenarında bir kale, kralı gücüne güvenip Hititlere saldırınca durum değişti. Şubbililliyuma doğal olarak onu hemen alt etti ve Hattuşa'ya bağlı bir vasal krallık haline getirdi. Bu durum Mısırlıları harekete geçirebilirdi. Ne var ki o sırada Nil'de asi firavun Akhenaton hüküm sürüyordu ve ülkesine dünyada ilk defa tek tanrı inancını getirmek istiyordu. Bunun sonucunda ülke içinde çalkantılar meydana geldi ve imparatorluk dış siyaset açısından felce uğradı. Bu nedenle gerek Akhenaton zamanında, gerekse ondan sonraki toparlanma döneminde Mısır, Kadeş'le ilgili bir tepkide bulunmadı. Bunun yerine birkaç yıl sonra büyük olasılıkla bir cinayete kurban giden Tutankamon'un dul eşi Şubbilüliyuma'ya bir mektup gönderdi. Mektubunda onunla evlenip Mısır firavunu olabilmesi için oğullarından birini göndermesini istiyordu. Mısır'da bir yabancının iktidara gelmesi pek akla yatkın görünmediğinden Şubbilüliyuma önce tereddüt etti. Ancak sonra oğullarından birini Nil'e gönderdi. Şubbilüliyuma'nın kuşku duymakla ne kadar haklı olduğu Hitit prensi oraya varınca anlaşıldı. Geçen sürede eski bir ordu kumandanı olan Ay, firavun tahtına oturmuştu. Hititli'yi evine geri göndermek yerine Ay onu alıkoydu ve bu süre içinde prens öldü. Şubbilüliyuma oğlunun şiddet sonucu öldüğünü tahmin edip açıklama istedi. Bu açıklama herhalde gelmedi ki Şubbilüliyuma intikam için Mısır'a karşı sefere çıktı. Önce oldukça başarı sağladı. Ancak daha sonra Mısırlı askerler arasında bulaşıcı bir hastalık baş gösterdi ve kısa zamanda Anadolu'ya da sıçradı. 20 yıldan fazla etkisini gösteren bu hastalığın pençesinden Şubbilüliyuma bile kurtulamadı. Şubbilüliyuma'nın en küçük oğlu 2. Murşili her şeye karşın Hitit İmparatorluğunu bir arada tutmayı başardı. Hatta Batı Anadolu'ya doğru genişletti. Sadece Milavanda'yı Milet uzun süre Hattuşa'ya bağlayamadı. Milet Ahiyava'nın Miken Yunanistan'ın Hitit çağdı ticaret kolonisi olmaya devam etti. Suriye'deki durumların da değişmemesi Mısır'ın hala iç sorunlarıyla uğraşıyor olmasından kaynaklanıyordu. Ancak 19. Mısır Hanedanı özellikle de 1279 yılında tahta geçen 2. Ramses sırasında bu durum değişti. O dönemde Murşili'nin oğlu 2. Muvatalli Hitit kralı olmuştu. Muvatalli 50 yıldır dondurulmuş olan anlaşmazlığın artık kaçınılmaz olarak canlanacağını, çünkü Mısır'ın tekrar genişleme politikasına döndüğünü iyi biliyordu. Muvatalli başkenti ülkenin güneyine Tarhun Taşra'ya kaydırdı ve kardeşi Hattuşili'yi kuzeye vali yaptı. İkinci Ramses 1275 yılında Suriye'ye karşı sefere çıkıp orada Amurru'yu, Hititçesi Amurra, zapt edince Muvatalli bir sonraki yıl 37 bin adam ve 3500 savaş arabalı bir ordu kurdu ve Hattuşili ile birlikte Kadeş'e, Hititçesi Kinza yürüdü. Milattan önce 1274 yılının 12 Mayıs gününde burada Tunç Çağı'nın muhtemelen en önemli çarpışması yaşandı. Hititler parlak bir zafer kazandı. Kadeş Savaşı'ndan yaklaşık 2 yıl sonra Muvatalli öldü. Onun ardından bir harem kadınından doğan oğlu Urhiteşuk başa geçti. Hitit yasalarına göre yasal veliaht oydu ancak çok kötü bir hükümdar olduğu ortaya çıktı. Bir zamanlar Mitanni'ye bağlı olan Asur, Şubbilüliyuma'nın zaferlerinin gölgesinde bağımsızlığını kazanmıştı. Şimdi de Mitanni'yi fethetmeye cüreyet ediyordu. Urhiteşub, onun bu genişleme arzusunu eli kolu bağlı izlemekle kalmamış, Asur kralı 1. Adad-Nirari'ye aşağılayıcı bir mektup göndererek durumu daha da kötüleştirmişti. Asur kralı bu tür diplomatik terbiyesizlikleri fırsat bilecek bir kraldı. Eski zamanlarda olduğu gibi şimdi de yürürlüktedir bu kural. Oysa Asur'la açık bir savaş yenilgisinin intikamını almak için yanıp tutuşan Ramses'i tekrar gündeme getirirdi. Urhiteşub'un güçsüzlüğü Ramses'in gözünden kaçmamıştı. Bu nedenle tapınak duvarlarına Kadeş Savaşı'nı gerçeğe uymayan ve kendisini galip gösteren bir şekilde kazıtmaktan çekinmedi. Kitaplarda da bugün hala olayların Mısır bakış açısıyla anlatımını okumak mümkündür. Tahta geçince 3. Murşili adını alan Urhiteşub ülke içinde de amcası Hattuşili'yi kendisine düşman seçmişti. Başkenti tekrar Hattuşa'ya aldıktan sonra aşama aşama Hattuşili'nin tüm yetkisini elinden almıştı. Aradan 7 yıl geçtikten sonra Hattuşili buna daha fazla dayanamayarak mücadeleye başladı.